Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan müsabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir tehdit olarak görüyor.
Tehdit olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 29 Mart 2017 günlerden çarşamba. RS FM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Günün manşete çıkacak iki haberi varsa eğer, o iki haberin de merkezinde Amerika Birleşik Devletleri var. O iki haber ne derseniz, birisi Türkiye'de ortaya çıktı, birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Türkiye'de ortaya çıkan bu 15 Temmuz darbesinin en önemli isimlerinden birisi Adil Öksüz'le ilgili. Adil Öksüz'ün hani o iki gün gözaltında tutuluyor, ondan sonra serbest bırakılıyor ya. Serbest bırakıldıktan 3-4 gün sonra Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından telefonla arandığı ortaya çıktı. Çünkü bu Akıncılar Üssü'yle ilgili iddianame hazırlanma aşamasında. İşte oradan sızan bilgi. Yani nasıl oluyor, Adil Öksüz aranırken Amerika'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu, o aranan ismi Adil Öksüz'ü niye telefonla arıyor? Bütün gün bu sorunun peşinde konuşuldu, koşuldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Vizesini iptal ettik, onun için aradık diye. Pek inandırıcı değil bu. Çünkü biz de bir takım soruşturmalar yaptık. Gerçekten bu bir standart uygulama mı diye. Hem bunları aktaracağız size, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamayı, hem de o iddianamede yer alan bölümü, kafaları kurcalayan, kafalarda çok sayıda soru işareti yaratan bir tablo önümüzde. Bir diğer Amerika merkezli tartışmaysa Rıza Zarrab dosyasıyla başlayan süreç. Şimdi de Halk Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı dosya kapsamında tutuklandı. FBI'ın bir çalışması, talebi ve Bihara'nın yerine gelen ki Trump onu görevden almıştı. Onun yerine gelen başsavcı vekilinin talebiyle Halk Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı, halen görevde olan Genel Müdür Yardımcısı tutuklandı. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Tutuklama kararında da çok enteresan bilgiler var. Bir takım kayıtlar var. Türkiye'de daha önce dinlediğimiz tapelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yargılama meselesi olma ihtimali üzerinde duracağız. Amerika Birleşik Devletleri'yle canlı bağlanacağız ve bu iki meseleyi de enine boyuna bütün boyutlarıyla tartışacağız. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'ın genel müdür yardımcısı tutuklanıyor. Bir kere bu ne manaya geliyor diye konuşacağız. Diğer tarafta Almanya'da MİT ile ilgili savcılar soruşturma başlatıyorlar. Alman vatandaşlarının fişlediği gerekçesiyle ve MİT müsteşarının muadili istihbarat şefine verdiği dosya nedeniyle. Çünkü o dosyayı savcılığa iletmiş muadili. Almanya'daki istihbarat şefi. Almanya'da böyle bir gelişme var. Gazetelerde boy boy Türkiye'ye ilişkin ciddi eleştiriler söz konusu. Diğer taraftan İsveç'te yine bir ajanlık suçlaması. Oradaki bir Türk derneğinin başındaki ismin cemaatle bağlantılı olduğu zannedilen bir isimle yaptığı telefon görüşmesi devlet radyosunda yayınlandı. O telefon görüşmesinde dernek yöneticisi oradaki vatandaşa, İsveç'te yaşayan bir Türk'e diyor ki pişmanlık yasasından yararlanabilirsin. Ben bunu Binali Yıldırım'a anlatabilirim. Ama bize isimler vereceksin. Cemaatle ilgili bilgiler vereceksin. Unutma, eşin de Türkiye'de, her şey başına gelebilir. O muhatap olan isim bu konuşma bana ait değil dedi ama devlet radyosu bu konuda ısrarlı. Ayrıca İsveç Dışişleri Bakanlığı da oradaki büyükelçiliği arayarak bu konudan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yani İsveç'te de işler pek Türkiye'nin istediği gibi gitmiyor. Zaten Hollanda meselesi ortada. Diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler, yapılan oradaki gösteriler, Türkiye'den ona gösterilen tepkiler ortada. Bütün bunlara baktığınız zaman Avrupa'yı bir bütün olarak ortaya koyun Türkiye ile ilişkilerdeki gerginliği. Amerika'da böyle bir tutuklama kararı buradaki ilişkilerdeki gerginliği ve gelelim Türkiye'nin doğu tarafına, komşularına, Irak'ta, Kerkük'te hiç beklenmeyen gelişmeler. Bütün devlet dairelerine Kürt bayrağının, Kürdistan Federal Devleti bayrağının, bölgesi bayrağının asılması kararına meclisten bu karar çıktı. Araplar ve Türkmenler katılmadılar. Bugün de Kerkük sokakları hareketliydi. Biz işte bu hareketli noktaların tamamında Almanya'da, Kerkük'te ve Amerika'da canlı bağlantılarla bütün gelişmeleri, gün boyu yaşananları ve şu anda olanları sizlere aktaracağız. Ama bu tabloyu aktarmakla da kalmayacağız. Bir uzmandan bu tabloyu değerlendirmesini de isteyeceğiz. Son dönemde Türkiye, özellikle Binali Yıldırım göreve başladıktan sonra dostları çoğaltacağız, düşmanları azaltacağız diye yola çıkmıştı Binali Yıldırım hükümeti. Ama görünen o ki dostlar pek fazla çoğalmadı, düşmanlar da fazlalaşıyor gibi yaşanan gerilimden bunu anlıyoruz. Bu ne manaya geliyor Türkiye'nin dış politikasında, bunu soracağız. Önemli bir isme, emekli büyükelçi Oğuz Demirel, peki Türk dışişlerinde en çok tanınan isimlerden birisidir kendisi. Dışarıda bunlar oluyor, belki referandumla da bağlantılı değil diye düşünmek saflık da olabilir ama içeride de ciddi bir referandum yarışı var. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Evet çadırını ziyaret etmişti. Akşam programı bitirirken bilmiyoruz içeride ne konuşuldu, sadece Cumhurbaşkanı'nın anlattıklarıyla biliyoruz demiştik. Ama sonrasında görüntüler ortaya çıktı, artık biliyoruz. Onun dışında hayır diyenlerin başlarına gelen bir takım enteresan işler var. Mesela Meral Akşener Isparta'ya gidecek, orada bir miting düzenleyecekti. MHP'nin eski Isparta milletvekiliyle, ki hala bir milletvekili, ve o mitinge valilikten izin çıkmadı. Adil Cevaz'dan doğudan bir haber geldi. Kaymakam valileri toplayıp hayır çıkarsa köylerinizden görürsünüz ha demiş mesela. Bu tip detaylar var, gelişmeler var. Ayrıca Bekir Bozdağ'ın Sinan Oğan'a yönelik bir suç duyurusu da söz konusu, ki son dönemde gittiği yerlerde en fazla engellenen isimlerden birisi Sinan Oğan. O da canlı yayın konuğumuz olacak. Ben size diğer gelişmeleri aktaracağım, o da başına gelenleri. Bir buçuk saat boyunca birlikte olacağız ve bütün bu başlıkları eline boyuna birlikte tartışacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Her zaman olduğu gibi bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayına da ulaşma imkanınız olduğunu hatırlatalım. YouTube'dan izlerken paylaşırsanız daha çok insana ulaşma imkanımız olduğunu da söyleyelim ve hızla programa başlayalım.
Benim hapisteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler. Cumhuriyet operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştır.
Refah Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlışıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum. Ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Başlıyoruz. En kritik başlık aslında. Çünkü Adil Öksüz bu 15 Temmuz darbesinin kilit ismi olarak biliniyor. Darbeden kısa süre önce Amerika'ya gittiği ve darbe planlarını Fethullah Gülen'e gönderdiğine ilişkin iddialar söz konusu, götürdüğüne ve onay aldıktan sonra da Türkiye'ye geldiğine. 15 Temmuz'da Akıncılar hava üstündeydi, darbenin merkezinde. Sabah saatlerinde Akıncılar'dan çıkarken polisler tarafından yakalandı, gözaltına alındı. Orada arsa bakmaya gittiğini söyledi. Ne hikmetse polisler de, savcı da, hakim de sabahın 6'sında 7'sinde Kazan'da arsa bakmaya gittim diyen Adil Öksüz'e inandılar. Onu serbest bıraktılar. Serbest bıraktılar ve gidiş o gidiş. Bir daha izine rastlanamadı Adil Öksüz'ün. Akrabaları gözaltına alındı, peşinden gidildi, sinyallerine bakıldı, şu oldu bu oldu. Ama Adil Öksüz yer yarıldı, içine girdi. Çeşitli iddialar var, yurt dışına çıktı diyenler var, Türkiye'de saklanıyor diyenler var. Ama bir de darbe girişiminin Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantısını ortaya koyan, iddia eden bir kesim var. İşte bugün belki bu iki bölümü birleştirecek bir iddia ortaya atıldı. Bu Mürtet, şu anki ismiyle Akıncılar Hava Üssü ile ilgili iddianamenin Ankara'da hazırlandığı belirtildi. Bir gazeteci tarafından Batuhan Yaşar, Türk TGRT televizyonunun Ankara temsilcisi. O yazdı bunu ve dedi ki orada çok enteresan bir bilgi var. Nedir o bilgi? Adil Öksüz darbeden 6 gün sonra 21 Temmuz'da Amerika'nın İstanbul'daki başkonsolosluğu tarafından telefonla aranmış. En son arama kaydı da bu. Peki Amerika Başkonsolosluğu Adil Öksüz'ü niye arıyor? İşte bütün gün bu sorunun yanıtı arandı. O sorunun yanıtına ilişkinde bir açıklama geldi. Amerika Büyükelçiliğinden, Ankara'daki Büyükelçilikten yapıldı bu açıklama. Açıklamayı önce okuyayım ve açıklamadaki soru işaretlerini birlikte değerlendirelim. Şöyle diyor Amerika Büyükelçiliği, 15 Temmuz'da darbe girişimi oluyor. 2 gün gözaltında kalıyor Adil Öksüz, sonra serbest bırakılıyor. Bütün emniyet onu arıyor ve onu ararken Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu da telefonla arıyor. Neden sorusunu açıklamaya bırakalım. Şöyle diyor açıklamada Büyükelçilik, Amerikan Türk Emniyet Güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğundan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün, parantez içinde 21 Temmuz, Emniyet Genel Müdürlüğü Amerika'nın Türkiye temsilciliğini arayarak Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve Amerika yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Amerika Başkonsolosluğu'nun şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı darbe girişiminin ardından Amerika ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir diyor. Açıklama bu şekilde ama bir bütün olarak okuduktan sonra parça parça kafamızda oluşan soru işaretlerini sizlerle paylaşalım. Birincisi şu, emniyet güçleri neden Amerika Birleşik Devletleri'nden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasını engelleme konusunda bir yardım talebinde bulunurlar? Buna vize vermeyin mi diyorlar? Bunu korumayın, kollamayın mı diyorlar? Yoksa havaalanında zaten güvenlik, kontrol bütünüyle Türk güvenlik güçlerine ait. Eğer yurt dışına çıkacaksa bu adam havaalanından Amerika vizesi olsa bile pasaport kontrolü sırasında yakalanacak. Zaten emniyet bu konuda hakim. Peki nasıl bir yardım istemiş olabilir Türk Emniyet Kuvvetleri? Bunu bilmiyoruz. İkinci kritik soru. Amerika Birleşik Devletleri kendisinden vize almış olan her kişiyi o vizeyi iptal ettikten sonra arıyor mu? Yoksa Adil Öksüz'e özgü bir uygulama mı? Anayasal çerçevede zorunluluk olarak diyor. Gerçekten bu bir zorunluluk mu? Bununla ilgili programa başlamadan önce kısa bir araştırma yaptı arkadaşımız Cem Dişbudak ve ajanslara sordu. Amerika vizesi alması için Amerika'ya gitmek isteyenlere yardımcı olan ajanslara ve dedi ki böyle bir durum karşısında Amerika'dan hiç telefon gelmiş mi başkonsolosluktan? Hiç kimse aranmış mı? Böyle bir vaka olmuş mu? Herkes ilk defa duydu bunu. Belki böyle bir vaka hiç olmamıştır. Amerika hiç kimsenin vizesini iptal etmemiştir ya da etmiştir. Bu ajanslar duymamıştır ki duysalar onlar duyarlar. Ama böyle bir vakaya hiç rastlamadıklarını gördük. İki kritik soru var ortada yani. Çünkü Amerika ararsa Adil Öksüz'e ulaştığını düşünelim o gün. Ne diyecek? Türk emniyet güçleri bizi aradı. Bu nedenle vizenizi iptal ediyoruz mu diyecek? Peki bunu söylerse onun ona aynı zamanda kaç, havaalanına gitmeye gidersen tutuklanırsın mesajı da vermiş olmayacak mı? Bütün bu soru işaretlerini de bir yana koyalım. Bir tarafta emniyet kuvvetleri, Türk polisi Amerika Büyükelçiliğini arayıp oradaki temsilciliği kaçmaması için bize yardımcı olun diyor. Nasıl bir yardım bekliyor? Bu bir soru işareti. Diğer tarafta da yasal zorunluluk iddiası. Şimdi bunu konuşacağız. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının tutuklanması meselesini konuşacağız. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Gazeteci İlhan Tanır telefon attığımızda ve bizi epeyce bir herhalde Türkiye'yi meşgul eden konularla ilgili aydınlatacak diye beklentimiz var. Hoş geldin İlhan Tanır.
Hoş bulduk Yavuz Ağa'nın, teşekkürler.
Şimdi ben çok detaylı bir biçimde hem Türkiye'de bu iddianamede yer alan Adil Öksüz'le başlayalım. Çünkü o çok böyle 15 Temmuz'la ilgili kilit bir durum. İddianamede yer alan iddiayı anlattım bizi dinleyenlere. 21 Temmuz'da Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz'ü telefonla araması meselesini. Bu şüpheli bulunuyor ve iddianameye giriyor. Diğer taraftan Büyükelçinin açıklamasını da aktardım. Türk Güvenlik Kuvvetlerinin kendilerinden yardım talep ettiğini, vizesini iptal ettiklerini ve sonra da bunu bildirmek için Adil Öksüz'ü yasal olarak aramak zorunda oldukları için aradıklarını. Şimdi sendeki bilgileri almak isteriz doğrusu. Böyle bir yasal zorunluluk var mı? Biz burada ajansları aradık. Hiç böyle bir vakayla karşılaşmamışlar.
Ben de daha önce duymamıştım tabii. Fakat şu anda Washington hattı ekibimden yardımıyla 2011 yılının yılında yayınlanan kanunlar gereği böyle bir zorunluluk olduğunu görüyorum. Burada uzun bir kanun maddeleri var. Kanun maddelerinde vize alındığı, geri alındığı zaman ne yapılır, nasıl notify, haber verilir gibi cümleler var. Bu cümleler içerisinde vize revoke edildiğinde, alındığında bu kişiye haber verildiği söyleniyor, yazıyor.
Verilmesi gerektiği yasal olarak, yani böyle bir zorunluluğu var anladığımız. Evet. Büyükelçilikte veya işte konsoloslukta bunun için. Tabii insanın kafasına bin tane soru geliyor bununla ilgili. Aradım, vizeni iptal ettim dese, Adil Öksüz'e ulaşsa, o adam da havaalanından çıkmayı düşünüyor olsa, sen havaalanına gitme, yakalanırsın demek manasına geliyor bu. Diğer taraftan Türk polisi niye böyle bir yardım talebinde bulunuyor Amerikalılardan gibi gibi kafada çok soru işareti var bizde doğrusu.
Haklısınız. Bir de 21 Temmuz'da anladığım kadarıyla o zamanlar Adil Öksüz gündem olmuştu.
Evet.
Yanlış olabilir,
evet,
ama.
Evet, gündem yani olmuştu, aranıyordu. Gündemin,
evet, bütün Türkiye'de televizyonların 24 saat Adil Öksüz diye yayın yaptığı bir dönemde bir Amerikan Büyükelçiliğinden güvenli olmayan bir hattan arayıp ya biraz gerçekten akıllara ben getiremiyorum ama önümdeki kanunda böyle bir şey yapılması gerektiği söyleniyor.
Ama burada bir istihbari faaliyet de olsa herhalde öyle bir konsolosluk sabit hattından da aramazlar yani. O da çok büyük saflık olabilir diye düşünüyorsun.
Evet.
Gerçekten bir saflık aynı zamanda. Yani ulaştığını düşünüyorum ben. Sonuç ne? Gitme havalarına, aman ha seni yakalarlar gibi bir şey çıkar ortaya. Yani Türk polisinin ne yardım istediğini de anlamış değilim. O da ayrı bir konu tabii.
Evet, zannediyorum aydınlatılmaya ihtiyaç var. Hem Emniyet Genel Müdürlüğü.
Bizi dinleyenlere aktaralım. Çünkü bu bir yargılama konusu. Önümüzdeki dönemde iddianame hazırlanma aşamasında ve mahkemeye gidecek. Mahkeme kabul ederse yargılama başlayacak. Biz biraz da orada bu meselenin detaylarını göreceğiz. Ama geçelim ikinci meseleye. Aslında Türkiye'yi dün akşamdan beri sallayan ikinci mesele bu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısının tutuklanması meselesi. Bu Halk Bankası, hatırlatalım, 17-25 Aralık operasyonlarında adı en fazla geçen kamu kurumlarından birisi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de Halkbank'la ilgili bir soruşturma yapıldığını ben seninle yaptığımız bağlantılarda 3 aşağı 5 yukarı biliyordum. Değil mi? Yani böyle bir beklenti vardı. Ve Genel Müdür Yardımcısı Amerika'ya gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım temaslarda bulunuyor. Bizdeki bilgilere göre tam Türkiye'ye dönerken Mehmet Hakan Atilla tutuklanıyor. FBI'nin hazırladığı bir suçlama belgesi var. Savcının yazısıyla tutuklama kararı veriliyor. Şimdi de yargılanacak. Çok önemli iddialar var ama şu süreci bir senin ağzından dinlemek isteriz. Nasıl olmuş, gelmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde işlerini görmüş, dönerken mi, nasıl olmuş tutuklama, onu bir dinlemek isteriz.
Evet, bahsettiğiniz gibi bu, tam bir yıl önce Rıza Zarrab inmişti. 19 Mart'ta yakalanmıştı ve o zamandan beri 17-25 Aralık'a uzanan, hatta 2010'lara, 2011'lere kadar giden bir zaman diliminde, bir periyotta Amerika'nın, özellikle FBI'ın, yurt dışında da FBI'ın yardımıyla Amerika'nın İran'a koyduğu ambargoları delmek amacıyla yapılmış bir organize suç şebekesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Bununla ilgili oldukça uzun, derin haberler de yapıldı ve bu haberlerin merkezinde her zaman için Halkbank vardı. Halkbank'a getirilen suçlamaların başında bu bankanın kullanılarak İran bankalarının, İran kurumlarının uluslararası finansal kurumlarla, Amerika kurumlarıyla, finansal kurumlarıyla yapamadığı işlemlerin Halk Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla yapılması idi. Dünkü yakalama kararında da, 12 sayfalık yakalama kararında da
ki bu Halk Washington hattı, yani sizin internet sitesinde de Türkçe olarak var. İsteyen oradan ulaşabilir.
Evet, 12 sayfalık yakalama kararı var. Yakalama kararının Türkçesinde özellikle birkaç paragrafı çok bana ilginç geldi. Bu paragraflardan bir tanesinde doğrudan Halk Bankası'nı hedefliyor ve Halk Bankası'nın Amerikan finansal kurumlarını dolandırmak için kullanıldığı, Halk Bankası'nın New York'un güney bölgesi, kim başsavcılıkta tutuklamayı yapan başsavcılığın olduğu yer, Halk Bankası'nın güney, New York'un güney bölgesindeki karşılık muhatap bankalarından da bu işlemlerin yapıldığı söyleniyor. Ve tabii başka bilinen ve bilinmeyen başka şüpheliler de olduğu söyleniyor. Rıza Zarrab'la birlikte yapılan bir organize olduğu ve bu çarkta ilgili Rıza Zarrab'la bizzat tutuklanan Atilla'nın telefon görüşmeleri, en az 7-8 farklı telefon görüşmesinde ne şekilde yapıldığı, ne şekilde Dubai'ye insani yardım göstererek aslında altın gönderildiği gibi detaylı bir şekilde var. Bu tabii bizzat Halk Bankası'nın iki numaralı koltuğunda aktif olarak çalışan bir bankacının yakalanması, Rıza Zarrab'ın tabii başka sansasyonel bir tarafı vardı. Türkiye'den de tanınıyordu. Ama bu kişi de bizzat Halk Bankası'nın, Devlet Bankası'nın.
Şimdi çok önemli tabii bu ve Rıza Zarrab'dan da farklı. Rıza Zarrab sonuçta İran asıllı bir Türk iş adamı ya da hem İran vatandaşı hem Türk vatandaşı ve ticaretle uğraşan bir adam. Bizim vatandaşımız ve biz ilgilenmek zorundayız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bugün yapılan tasarrufa baktığınızda bir kamu bankasının iki numaralı ismi, 17-25 Aralık'ta o iddianamelerde ismi geçmiş bir takım tapelerde Rıza Zarrab'la konuşmaları söz konusu ve halen görevde olan bir isim, Amerika Birleşik Devletleri tarafından neyle suçlanıyor? Sahte fatura, değil mi? Sahte fatura suçlaması
sahte var. Sahte fatura, evet. Sahte fatura yapmak, buna benzer finansal kurumları dolandırmak.
Dolandırmak. İnsani yardım
terim var.
İnsani yardım adı altında para transferi sağlamak ve ambargoyu delmekle suçlanıyor. Bu tabii Türkiye'deki etkisi açısından biraz daha farklı. Türkiye'den bir takım açıklamalar var. Biz dinleyenlere onu aktarayım. Ondan sonra biraz daha detaya girmek isterim. Mesela Ekonomi Bakanı şık olmamıştır böyle bir şey. Önceden bize söylemeleri gerekirdi diyor. Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. Haber alamıyoruz, iletişimde sorun yaşıyoruz. Sadece açıklamayla yetindiler diyor. Yani Halkbank Genel Müdür Yardımcısıyla bir görüşme talebi olmuş anladığımız kadarıyla konsolosun. Bu sağlanmamış ve Amerika Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde bu meseleyi de gündeme taşıyacağız diyor. FETÖ'cü savcı Bihara'nın açtığı soruşturma çerçevesinde bu tutuklamanın yapıldığı iddiası var. Şimdi Sabah gazetesine bakıyorum, orada da benzer bir değerlendirme yapılıyor. Çavuşoğlu bunu doğrudan dile getirdi ve sanki oklar hep Bihara'yı gösteriyor. Böyle bir bağlantıdan söz edebilir miyiz? Yardımcısı da yıllardır onunla birlikte çalışıyordu. Bu soruşturma orada başladı ve böyle devam ediyor gibi bir değerlendirme doğru mu olur?
Öncelikle şunu söylemek isterim. Bihara Amerika'nın en gözde savcısı, yani 375 milyonluk dünyanın süper gücünde en gözde savcı ve bu savcının geleceğinin de çok parlak olması bekleniyor. Savcı görevinden alınırken bütün savcılık yüzlerce çalışan aşağı inip alkışlarla uğradı. Bütün Amerika'da televizyonlarda canlı yayınlandı. Daha dün 3 tane Amerikan senatörü çok sert bir mektup yayınlayarak Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan bazı sorunlar sordu. Bu işin peşini bırakmış değiller. Barara bizim Türkiye'de tabii Zarrab'la biliniyor ama Barara aynı zamanda demokrat bir başkan Obama tarafından atanmasına rağmen kendisinin görev yaptığı New York'ta hem New York Belediye Başkanı hem de valisi, ki ikisi de Demokrat Parti'nin, bunlar hakkında yolsuzluk, çok ciddi yolsuzluk davaları açmış ve yürüten, şu anda İçişleri Bakanı olan Trump'ın bir ismi üzerinde çok ciddi yolsuzluk araştırmaları yapan, hatta bazı sorulara göre, bazı mektuplara göre ortaya çıkan, daha çok detayına girmek istemiyorum ama evet, Trump hakkında da, Trump'ın mali ilişkileriyle ilgili de bazı soruşturmalar yaptığı söylenen bir isim ve biz bu isimi Türkiye'den FETÖ'cü, işte şucu bucu diye almak o kadar komedi ki bunu anlatmak çok zor. FETÖ'cülükle ne alakası var? Tabii ki hiçbir alakası yok. Bu bir soruşturma 2010-2011 yılından beri. Bahar'dan sonra kim gelirse gelsin zaten ortaya konmuş soruşturma, bilgi, belge, tapeki. Dün daha bu 5-6 konuşmayı gördük. Bunun gibi bana daha önce de söylenmişti, bir yıl önce yazmıştım, yüzlerce tapenin ve belgenin olduğu söyleniyor. Ondan dolayı Barara değil, onun yardımcısı değil, kim gelirse gelsin elinde altında çalışan yüzlerce FBI çalışanıyla, müfettişleriyle bu soruşturmanın gereklerini yerine getirmek zorunda. Ondan dolayı Türkiye'nin tepkisi tabii referanduma 2 hafta kala böyle bir şok yaşamak bence
herhalde bu biraz da Türkiye'de biraz kamuoyuna sevgili, yönelik kamuoyuna yönelik evet, bir mesaj tabii olarak değerlendirilebilir. Şimdi 17-25 Aralık dosyasında da ismi var bu genel müdür yardımcısının ve o çerçevede bir takım konuşmaları da iddianamede hazırlanan fezlekelerde yer alıyor. Ve şöyle bir konuşma Hakan Atilla ile Rıza Zarraf görüşmesinde. Rıza Zarraf malların Dubai menşeli buğday olarak beyan edildiğini söylüyor. Hakan Atilla ise Dubai'de buğday üretimi olmadığı konusunda onu uyarıyor. Bu görüşme sonrası Zarraf yine fezlekede adı geçen Abdullah Habbani'yi arayarak belgenin yeniden düzeltilmesini istiyor. Genel Müdür Süleyman Aslan Hakan Atilla görüşmesinde de Hakan Atilla Sarraf'la yaptığı görüşmeyi anlatıyor. 150 bin ton beyan edilen malın 5 bin ton taşıma kapasitelik gemilerle taşınmasıyla ilgili belgeler konusunda Sarraf'ı uyardığı anlatılıyor. Bu görüşmede Aslan Atilla arasında da komisyonun %8'e indirilmesi kararlaştırılıyor. 2 Temmuz 2013'te de Süleyman Aslan Rıza Zarraf görüşmesinde işlemlerde yaşanan sıkıntılardan bahsedilirken Hakan Bey de çok takılmıyor, aşağıda çok şey takılıyor diye bir ifade söz konusu. Anladığımız kadarıyla bu tapeler şu anki soruşturmanın da gündeminde, senin de aktardığın gibi. Ama bir de gizli tanıklar var değil mi? Muhbir 1, Muhbir 2. Bunlardan birisinin Hakan Atilla'nın bankadaki şefi olduğu ve FBI ile işbirliği yaparak gizli muhbirlik yaptığı da yer alıyor o açıklamada. Bu çok enteresan geldi bana. İran.
Evet. Tekrar ben referans yapacağım, özür diliyorum ama geçen yaz ayında bu dava içerisinde yaklaşık 10 kadar itirafçı bulunduğunu, bu itirafçılardan bir tanesinin AKP içerisinde üst yönetime yakın olduğunu yazmıştım. Zannediyorum bu ikisi
burada da konuşmuştuk.
Oradan evet konuşmuştuk uzun uzun. Bu iki itirafçı dışında veya muhbir dışında ben en azından yarım düzine kadar başka itirafçının da bulunduğunu zannediyorum. Bu İran'a konulan ambargolara gelen birçok insan, gerek İran'da olsun, gerek İngiltere'de olsun, farklı Dubai gibi ülkelerde olsun, birçok insan yargılandı. Birçok insan arkasından gidildi ve de hapse konuldu. Türkiye'ye de defalarca Amerikan Hazine Bakanlığı'nın konuyla ilgili yetkilileri, en son David Cohen, ondan önceki insanın ismini hatırlayamadım şu anda, hı hı, sürekli Türkiye'ye gidip 2013-2015 arasında bu işe son verin uyarıları yapıldı. Bu uyarıların yapılmasına rağmen görünen o ki Türkiye'de yerinde ise bu bağırsak temizlenmedi. Şimdi Rıza Zarrab'la başladı. Ve bugün ben bazı AKP'ye yakın medyada gördüm, örneğin Cem Küçük gibi dedikleri, bütün Halk Bankası çalışanlarına uyarıyorum kesinlikle, evet, Amerika'ya gitmeyin gibi. Bunlar panik yaratan ve doğru olmayan şeyler. Kesinlikle benim...
Ama mesela Zafer Çağlayan gelse ne olur?
Onu söylemek istiyordum. Yani Halk Bankası'nda olsun, diğer o zamanki AKP'nin üst düzey yetkilileri olsun, o çarkın içerisinde iş yapmış Zarrab'la bizzat veya bizzat olmayarak, bu çarkın bir tarafından yardım ederek İran'ın ambargosunu delmiş kişiler kesinlikle kendisini sadece Amerika'yı değil, bence yurt dışına çıkarken çok dikkat etmeliler. Fakat bunun dışında normal bir halk çalışanı, Halk Bankası çalışanı veya herhangi bir bankanın çalışanının Amerika'ya veya yurt dışına çıkmasında kesinlikle panik yaptıracak bir durum yok.
Şimdi bizi dinleyenlerden bir iki soru var. Müsaadenle onları da aktarayım sana. Sonra seni serbest bırakalım. İşinde çoktur elbette. Bahara'nın Zarrab iddianamesinde Halk Bankası üst düzey yöneticileri de suçlanıyordu. Dolayısıyla Hakan Atilla bunu bilerek neden Amerika'ya gitmiş olabilir? İlhan Bey ne düşünüyor derler? Galip Toker.
Çok iyi bir soru. Ben dün ilk düşündüğüm şey, özellikle telefon konuşmaları dediğiniz gibi 17-25 Aralık'ta ortaya çıkmış bir bankerin, tabii bunlar iddia, bunları eklemek lazım. Bu iddiaları Amerikan savcılığı ispatla mükellef. Göründüğü kadarıyla açık suçlamalar bulunuyor. Daha dün yakalama kararıydı. Bundan sonra iddianame olacak. Fakat üzerinde bu kadar soru işareti olan bir bankerin Amerika'ya gelmesi gerçekten çok düşündürücü. Ben cevap veremiyorum. İhtimaller aklıma gelebilir. İhtimallerden bir tanesi gelip konuşmaktır. O zaman bütünüyle Amerika'ya taşınma o durumu olabilir. Ama bunun dışında...
Şimdi önemli bir şey söylüyorsun. Belki de diyorsun, evet, bir bağlantıyla geldi ve bu dava çerçevesinde konuşup anlaşıp Amerika'da yaşamaya devam edecektir diyorsun. Onu göreceğiz zaten, değil mi? Şu anda anlayamayız yani böyle bir şey. Bir ihtimal. Evet. Başka, evet, ihtimaller de vardır ama tabii belki de tamamen güvendi yani böyle bir şey olmadı diye. Belki buralardan bir güvence alarak gitti. Bir de Amerika neredeyse bizde 17-25 Aralık yolsuzluk yapanları bizim yerimize yargıya taşıyor. Uzaklarda olsa bile adalet varmış duygusu yaratıyor diyor bir izleyicimiz de. Gerçekten biz aslında ne zaman bu Zarrab ismini duysak Amerika'da, onunla ilgili bir yargılama, herkes Türkiye'deki yolsuzluk organizasyonunun yargılandığı hissine kapılıyor. Ama böyle bir şey yok. Yani bunu özellikle söylememiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri kendi aldığı kararlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle bir takım yetkililer hakkında soruşturma başlatmış ve yargılama yapıyor. Türkiye o dönemde kendi menfaatleri doğrultusunda belki bir takım adımlar attı ama bu Amerika'nın koyduğu sisteme aykırı olduğu için bugün itibariyle gücü yeten gücü yeteni yargılıyor gibi bir görüntü var. Bizim itiraz ettiğimizse 17-25 Aralık'ta bu mesele yapılırken devlet yetkilileriyle iş adamlarının cıvık cıvık ilişkileri ve sürekli komisyondan bahsetmeleri, hatta aralarında bir alışveriş olduğu iddiasının aydınlatılmamasıydı. Herhalde bu ayrımı iyi yapmak lazım, değil mi?
Evet, katılıyorum. Yani Amerika'nın kolluk kuvvetleri Türkiye'de olan ilişkileri, rüşvet ilişkilerini temizleme uğraşısında değil. Amerikan müfettişleri ve kolluk kuvvetleri kendi kurumlarına, kendi finansal kurumlarına zararı uğratmış, dolandırmış, kendilerini aptal yerine koymuş, yıllarca veya koyduğunu zannetmiş kişilerin peşine düşüyor şu anda. Bunu yaparken de işte suçlamalar ortada, şu tarihte şu bankama şunu yaptın şeklinde suçlamalar getiriyor. Ve de bunun sonucunda Halk Bankası'na da bizzat, çünkü Halk Bankası şu anda hedefe konmuş durumda. Halk Bankası'nın iki numaralı ismin, o zamandan beri çalışan ismin bizzat bankayı kullanarak bu dolandırıcılığı yaptığı söyleniyor. Evet, ondan dolayı yani Türkiye'deki rüşvet ve diğer şartları ve yolsuzlukları biz halk olarak Türkiye'de halletmemiz gerekecek eninde sonunda. Amerikalılar sadece
kendi işlerini yapıyorlar. Ama çok tanıdık isimler olduğu için burada da tabii dikkatle takip ediyor. Şimdi bu iki isim birlikte mi yargılanacak? O hukuki süreçle ilgili birkaç cümle alalım, bitirelim.
Çok iyi bir soru. 10 Nisan'da bundan sonraki duruşma. Duruşmanın hakimi farklı bir hakim. Richard Berman Zarrab'ın hakimi değil. Fakat ilk yakalama kararında gördüğümüz kadarıyla suçlamalar tamamıyla Zarrab'a bağlı. Aynı Şark'ın suçlaması. Açıkçası ben önümüzdeki yakın dönemde bu iki dava, Zarrab ve de Atilla bağlanırsa hiç şaşırmam. Çünkü suçlamalar aynı, Çark aynı. Ondan dolayı benim beklentim bunların birleştirilmesi olacak.
Çok teşekkür ediyoruz İlhan Tanır. Verdiğin bilgiler için gerçekten önemli bir konuydu bu. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ediyorum.
Amerika Birleşik Devletleri ile canlı bağlantı yaptık. Oradaki gelişmelere baktık. Mümkün olduğu kadar detaylarıyla size bu süreci anlattık. Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısı. Bu basit bir olay değil. Türkiye'de bir kamu bankası. Kamu bankasının halen devam eden yöneticisi, görevine devam eden yöneticisi Amerika'da tutuklanıyor ve sahte fatura deniyor, şu deniyor, bu deniyor. 50 yıla kadar hapis cezası istenebilir hakkında. Önümüzdeki süreçte Rıza Zarrab'la da aynı hapishaneye konulmuş bu arada. Rıza Zarrab'la birlikte yargılanma ihtimali de var ama burada da sınırlı değil belli ki. Başka isimler de ortaya çıkacak. Çok çarpıcı bir bilgiydi. Arada kaynamasın diye tekrar söyleyeceğim. O da savcılığın açıkladığı belgelerde muhbir 1 ve muhbir 2 diye iki gizli tanıktan bahsediliyor. O gizli tanıklardan birisinin ismi verilmiyor ama Mehmet Hakan Atilla'nın bankadaki şefi olduğu ve FBI ile işbirliği yaparak gizli muhbirlik yaptığı iddiası söz konusu. Bir genel müdür yardımcısının bankadaki şefi kim olabilir? Ancak genel müdür olabilir. Genel müdür Süleyman Aslan da o dönemde yanılmıyorsam. O sonra görevden alındı, yerine başka isimler atandı. Süleyman Aslan mı bir anlaşma yaptı diye insanın aklına geliyor. Ama burada bir isim yok. Bu bir iddia. O iddia çerçevesinde belki her şey ortaya döküldüğünde, yargılama yapıldığında bunları göreceğiz. Bir hatırlatmayı da tekrar ederim. Türkiye'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili herhangi bir yargılama orada söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri kendi yasalarına göre yasaya aykırı hareket ettiği iddiasıyla bir takım isimleri veya bankaları dolandırdığı iddiasıyla bir takım isimleri yargılıyor. Bizdeki iddialarsa rüşvet iddialarıydı. O iddialara ilişkin yargılama malumunuz Türkiye'de yapılamadı ama isimlerin kesişmesi nedeniyle Türkiye'nin dikkati Amerika Birleşik Devletleri'nde.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi aslında bir Türkiye'yi düşünün merkezde. Ne yaptık? Amerika Birleşik Devletleri ile bu ilişkiyi de sıkıntıya sokacak bir şey. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantıda konuştu ama o hani Batı'yla yaşanan gerginliklerde kullandığı üslubu kullanmadı. Bırakın onu, bu meseleye hiç değinmedi. Daha önce Rıza Zarrab tutuklandığında başkan yardımcısıyla yaptığı görüşmede gündeme getirmiş. Adalet Bakanı Türk vatandaşı olduğu için bu meseleyle ilgilendiğini söylemişti. Sadece iki bakandan açıklama geldi. Onun dışında hükümetten bir açıklama yok. Ama kritik bir konudur bu. Bu kritik konuya ilişkin gelişmeleri izleyeceğiz. Amerika Dışişleri Bakanı gelecek Türkiye'ye ve Türkiye'ye geldiğinde gündem maddelerinden biri bu olacak. Ama Amerika'da zaten sorunlar vardı. Biliyorsunuz hemen Suriye'de Rakka operasyonu neredeyse başlayacak. Amerika oradan uçaktan bildirileri atmaya başlamış Rakka halkını uyarmak için. Türkiye ise hala Trump yönetiminden bir sonuç bekliyor. Bugün itibariyle Dışişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. Eskiden Obama döneminden kalan bürokratların görüşleri değişmedi ama Trump'tan farklı sinyaller geliyor dese de Rakka'da operasyon başlıyor ve PYD ile başlıyor. Yani başka bir ittifak var orada. Rusya'da enteresan bir görüşme vardı, ondan da bahsetmemiz lazım. Rusya Devlet Başkanı Putin'le İran Cumhurbaşkanı bir araya geldiler ve o görüşmelerden sonra İran'la Rusya arasında vizeler kalktı. Biliyorsunuz Türk Cumhurbaşkanı ile Putin de bir araya gelmişti. Orada da vizelerin kaldırılması talebi vardı ama en azından iş adamlarına kolaylaştırılsın diye mesele biraz yumuşatılmıştı. O bile hayata geçmedi. Yani orada da başka bir ittifak görüntüsü var. Geçelim Avrupa'ya. Avrupa'da da ard arda gelen özellikle istihbarat örgütlerinden ve parlamentolardan haberler söz konusu. Bir ikisini aktarayım size. İngiliz parlamentosu biliyorsunuz bir rapor yayınladı ve Bu raporda 15 Temmuz irdeleniyor. O rapor çok fazla Türkiye'de konuşulmadı. Raporun tamamı da okunmadı. Raporda Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin 4 grup tarafından gerçekleştirildiği iddiası var. Fethullah Gülen ve destekçileri, Mustafa Kemal'in ideolojisi adına hareket eden unsurlar, ayrıcalıklarını ve ordu içindeki konumlarını kaybetmek istemeyen unsurlar ve üstleri tarafından kandırılarak ya da zorlanarak darbeye katılmaya sevk edilen askerler. Raporda Türkiye'deki darbe girişiminden bir örgüt olarak Gülencilerin sorumlu olduğunu kanıtlayan açık ve kesin delillerin bulunmadığı ileri sürülüyor. Genelkurmay Başkanı Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın kendisinin FETÖ'cü olduğunu ve darbeyi FETÖ'nün organize ettiği yolundaki ifadelerinin hatırlatıldığı raporda Türkkan'ın gözaltındayken yaralandığına işaret eden görüntülerin ortaya çıktığı da belirtiliyor. Yani baskı altında bu ifade de alınmış olabilir deniyor. Sedat Ergin bugün Gülencilerin hiç mi kabahati yok diye bu konuyu ele aldığı bir yazı yazmış ve önümüzdeki süreçte bu askerlerle ilgili darbedilmiş asker görüntülerinin Türkiye'nin başına ciddi sorun çıkartabileceğine ilişkin tespitini aktarıyor. Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildikten sonra bu olağanüstü halin sadece Gülencileri hedef almadığı ve toplumun çeşitli muhalif kesimlerinin de hedef alındığı olağanüstü hal döneminde iddiasının raporda yer aldığına yine Sedat Ergin dikkat çekiyor ve şöyle bitiriyor yazısını. AK Parti iktidarını önümüzdeki dönemde bekleyen en önemli sorunlardan biri Batı'da hak ihlalleri konusunda ifade etmeye başlayan soru işaretleri diyor. Ne yazık ki iktidarın mağduru olduğu darbe girişimi karşısındaki haklılık zemini üzerinde bu durum gölge yaratıyor tespitini yapıyor Sedat Ergin yazdığı yazıda. Yani İngiltere'de de Türkiye'nin savlarına çok sıcak yaklaşan bir grup olmadığını görüyoruz. Sadece İngiltere mi? Almanya'da da benzer bir durum var. Daha önce biliyorsunuz Almanya Dış İstihbarat Servisi'nin başındaki isim böyle bir açıklama yapmıştı. Gülen'in bu darbenin arkasında olduğu konusunda ikna olmadık açıklamasını yapmıştı. Devamı geldi. Almanya'yla zaten yaşanan ilişkiler ve kriz ortada. Oraya gidip Türk bakanları propaganda yapamadılar ve bunun yapılmasına izin verilmedi bir şekilde, birkaçı hariç. Geldiğimiz noktada Alman gazetelerinde yer alan bir haberin başka krizlerin de habercisi olduğunu görüyoruz. Şimdi birazdan Almanya'ya bağlanacağız ama ben size biraz bilgi vereyim bu konuda. Alman gazetelerinde yer alan iddiaya göre MİT müsteşarı Hakan Fidan Almanya'daki bir toplantı sırasında muadili olan istihbarat şefine Almanya'daki Gülenci olduğu iddiasıyla bir takım isimleri veriyor, bir takım kurumları veriyor, bir takım dernekleri, vakıfları veriyor ve bunların araştırılmasını istiyor. Gülenciler mi değiller mi diye. Almanya'da bu dosyayı alan istihbarat şefi ne yapıyor? Alıyor bunu savcılığa götürüyor ve diyor ki burada bir takım istihbari faaliyetler yapılmış, insanlar fişlenmiş. Bu bir suçtur diyor. Bunun üzerine savcılıkta MİT ile ilgili yasa dışı istihbarat yaptığı gerekçesiyle bir soruşturma başlatıyor. O soruşturma şu anda devam ediyor. Nereye doğru uzayacak belli değil ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın orada Alman vatandaşlarıyla ilgili yaptığı bu çalışmaların yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Alman basında çok ciddi tepkiler var. Birisini okuyacağım sonra Almanya'ya bağlanacağız. Şöyle diyor bir gazetede. MİT Başkanı Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin başındaki meslektaşına bir liste veriyor. Gücendirici talep de şu. Alman casuslar en azından listedeki kişilerin Gülen hareketine üye olup olmadığını öğrensin. Yanlış adres Bay Erdoğan. BND sadece yurt dışında casusluk yapar. Sorumlu adres Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı olacaktı. Yanlış gerekçe. Ankara hala darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu kanıtlayabilmiş değil. Yanlış hak iddiası. Alman yetkililer için Alman anayasasına aykırı davranmadıkları sürece olası veya gerçek Gülen yandaşlarını gözetlemeleri için hiçbir gerekçe yok. Yanlış varsayım. Türkiye ile Almanya NATO'da müttefikler ancak bu kesinlikle Berlin'in Ankara'da yazılmış bir marşı çalacağı anlamına gelmiyor diye. Son dönemde Türkiye en çok üzerinde konuşulan ülkelerden birisi Almanya'da ve son tartışma konusu da MİT krizi. Mehmet Kılıç telefon attığımızda, Yeşiller Partisi eski milletvekili. Onunla biraz değerlendirelim istiyoruz. Hem bu krizi hem bu krizin gölgesinde Türkiye-Almanya ilişkilerini. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi günler.
Teşekkür ederiz. Şimdi ilk gördüğümde ben MİT istihbarat yaptığı için Almanya'da soruşturma konusu yapıldı diye bir haberi gördüğümde MİT bu zaten, istihbarat teşkilatı görevi bu değil mi diye düşündüm. Ama Almanya'da çıkan gazetelere baktığımızda MİT'in orada istihbarat yapması yasalara aykırı ve bu bir suçtur diyor. Ne kadar büyük bir suçtur bu? Nereye doğru yürüyebilir böyle bir soruşturma? Niye bu kadar şaşırıyorlar bir istihbarat teşkilatının bir ülkede istihbarat yapmış olmasına?
Aslında tabii ki iki NATO ülkesi olarak Almanya ve Türkiye istihbarat teşkilatı olarak çalışıyorlar. Her ülkenin istihbarat teşkilatı var. Bu bilgi toplamaya yöneliktir yasalar çerçevesinde. NATO'nun ise kendi statüsünde demokratik ilkeler ve esaslar dikkate alınır, insan hakları dikkate alınır. Bu nedenle kişileri sırf politik düşüncelerinden veya bizim iktidara uymuyorlar şeklinde kovuşturmak mümkün değil. Bu NATO'nun kendi statüsüne de aykırı bir durum. Şu an iki tane NATO ülkesinin karşı karşıya gelmesi söz konusu. Bu ciddi bir kriz. İstihbaratın ötesinde muhalif görülen bir grubu sürekli gözetlemeye, yok etmeye yönelik bir operasyon gibi gözüküyor Almanya'ya. Ve Almanya'da bir casusluk görevi yapmak, işi yapmak Alman Ceza Yasası'nın 90A maddesine göre suçtur. 3 yıla kadar hapis cezası öngörülür bu casusluk faaliyetini yürütenler için. Eğer bir kişi zarara uğramış ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörülebilir. O nedenle ciddi bir kriz doğdu. Türkiye'nin de bu konuda çok pervasız davranması, yani zaten Gülen Harekatı'na mensup olan kişileri hiçbir haktan yoksun kişiler gibi görerek hareket etmenin yurt dışında yaşattığı bir infialden bahsedebiliriz. Ayrıca bir tek Türkiye bu darbe girişiminin arkasında sadece Gülen Hareketi olduğu konusunda bir izlenime sahip. Bütün dünya henüz bu işin siyasi boyutunun araştırılmadığını, bile bile araştırılmadığını düşünüyor.
Yani araştırmalardan da şikayetçi. Şimdi MİT müsteşarı gidip muadiline veriyor bunu. Orada suç olduğunu bilmez mi mesela MİT müsteşarı? Yoksa daha önce de bu tip dosya alışverişleri yapıldı da şimdi Almanya'yla işte bu referandum sürecinde yaşanan kriz nedeniyle bu mesele haline getirilmiş olabilir mi?
Her iki ihtimal de söz konusu, ancak biliyorsunuz Türkiye'de Cumhurbaşkanı sözü geçen darbe girişimini eniştesinden öğrenmişti. MİT müşterisinden değil. Evet. Onun için MİT müsteşarının da birçok şeyden haberi yoktur sanıyorum. O nedenle burada bu dosyayı kime teslim edeceği konusunda da tam bilgi sahibi olamaması söz konusu olabilir. Ancak bence Almanya burada bir usulün üstüne giderek ben vermiyorum demenin bir gerekçesini buluyor. Çünkü bir MİT müsteşarı herhalde diğer kendi karşı tarafı olan diğer MİT müsteşarıyla görüşür, konuşur. Onu geçip de gelip burada Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla görüşmesi meselesi bence bir ayrıntı. Eğer ciddiye alınabilen bir mesele olsaydı, o zaman bu yurt dışı istihbarat teşkilatının şefi derdi ki biz bunu iç istihbarat teşkilatımıza teslim edelim, baksınlar da.
Öyle bir değerlendirme yapılabilirdi. Büyük kriz diyorsunuz bunun için. Nereye doğru gidiyoruz? Her şey 17 Nisan'a mı endekslenmiş durumda şimdi? Aslında Avrupa'nın geneliyle diyebiliriz, belki Almanya'yla değil tek başına da.
Avrupa'nın geneli aslında Türkiye'deki bu gelişmelerden kaygılı. Şu anlamda da kaygılı. Türkiye'deki hükümet geçmişte de olduğu gibi değişik bloklar arasında gidip gelmekte. Hatırlayınız, Kırım meselesi gündeme geldiğinde, daha öncesinde Kırım'daki 300 bin tane Türk kardeşimiz sıkıntı içerisinde perişan ediliyor Rusya tarafından şeklinde bir propaganda yürütülüyordu. Oradan oy alınmaya çalışılıyordu. Kırım meselesinde Avrupa Birliği ambargo koyduktan 2 hafta sonra Türkiye'deki hükümet Sayın Putin'le bir enerji anlaşması imzaladı. Yani Avrupa'dan bakarsanız, NATO'dan bakarsanız taraf değiştirmiş oldu. Daha sonra bir Rus uçağı düşürüldü. Türkiye'deki hükümet böbürlendi, iyi yaptık, bir daha yaparız, çok fena ederiz diye konuştu. Avrupa tarafına geldi. Ondan sonra tekrar darbe henüz olmadan, darbe girişimi olmadan Haziran ayında bir özür mektubu yazıldı Rusya'ya. Darbe girişiminden sonra tamamen Rusya tarafına geçilmiş oldu. Yani Türkiye ne yaptığı belli olmayan bir eski NATO ülkesi gibi davranıyor. Bu tabii ki Almanya'yı da Avrupa'yı da kaygılandırıyor. Alman ordusu İncirlik üstüne 8 tane alternatif bulduğuna
çıkardı. Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle.
8 tane alternatif yer bulduğunu söyledi. Hı hı. Ve bunlar içerisinde Yemen var, Kıbrıs var. Yani bu da Almanya şunu demek istiyor Avrupa, NATO. Sen bilirsin, gerekirse biz seni gözden çıkarırız. Senin bu yaptığın uygun değil. Ne yaptığını bilmiyorsun. Ne tarafta olduğun tamamen belli değil. Tarafını belirle ya da biz de tarafımızı belirleriz diyor. Onun için içeride huzuru ve demokrasiyi ve ekonomiyi duvara çarpan bir hükümet, yurt dışında ise bütün diplomatik kuralları ihlal etmeye devam ediyor. Bu hoş bir gelişme değil. Türkiye'yi çok sıkıntıya sokacak ve zararlarının giderilmesi 10 yıllar alacak bir durum yaratmıştır. Bu çok üzücü bir nokta.
Kolay da çözülecek bir mesele gibi görünmüyor anladığım kadarıyla sizin cephenizden bakıldığında ortadaki tahribat.
Maalesef tahribatın boyutları çok yüksek. Her ne kadar buradaki istihbarat teşkilatı, biz hala Türkiye'deki istihbarat teşkilatıyla tabii ki uluslararası terörizme karşı mücadele için ortak çalışmalar yürüteceğiz dese de şu an gelinen nokta çok vahim. Bir de bugün için çok acil bir gelişme söz konusu. Yaklaşık 3 saat önce ortaya çıktı. Bayan Michel Müntefering, federal parlamentoda Türk-Alman dostluk grubunun, parlamento grubunun başkanlığını yapan hanımefendinin MİT istihbaratının izleme listesinde olduğu, takip edildiği MİT tarafından bugün açıklandı, ortaya çıktı. Bu Almanya için kabul edilemez bir durum. Düşünün ki Türkiye'deki bir şeyi, bir parlamenteri Alman istihbarat teşkilatı takip etsin, listeye alsın, o listeyi de getirsin, desin ki bu adamlar hakkında bize bilgi verin diye Almanya'ya teslim etsin veya Türkiye'ye teslim etsin.
Ya vallahi aklım yani almıyor böyle... yani. Aklım almıyor gerçekten. Bu MİT'in yapabileceği bir şey midir? Nasıl oluyor bu işler? Hangi kafayla yapılıyor? Gerçekten aklım almıyor. İnanın yani. Siz
gerçekten,
anlatırken şoka
yani
girmiş
durumda. Bizim de aklımız almıyor. Çok haklısınız o konuda. Almanya'da çok şaşkın. Dünya çok şaşkın. Sadece bir tek Türkiye'de havuz medyasını izleyen insanlar bunu normal görüyorlar galiba. Ama bu normalitenin bütün dünya için bir normal olmadığını artık herkesin kavraması lazım. Türkiye'de kurumlar kalmamış. Türkiye'de bakanlıklar kalmamış. Hükümet kalmamış, cumhurbaşkanlığı kalmamış. Ortada bir devlet yoktur. Öyle bakıyor artık dünya Türkiye'ye. Türkiye'nin bu durumdan kurtulması için bir silkinmesi lazım artık. Çünkü biz yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli insanlar olarak da bunun altında eziliyoruz. İnsanlar bize soruyorlar, ne yapıyorlar bunlar diye gülümsüyorlar. Yani bizi de hafife alıyorlar insanlar artık. Peki. Böyle korkunç bir duruma düştük. Çok üzücü bu durum.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Kılıç değerlendirmeleriniz için. Pek iç açıcı olmasa da ama yapacak bir şey yok. Ortadaki tablo bu. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Saygılar sunar.
Mehmet Kılıç'la konuştuk efendim. Yeşiller Partisi eski milletvekili. Çok önemli bir bilgi verdi 3 saat önce. Türk-Alman dostluğu, parlamenter arası dostluk grubunun başındaki Alman milletvekilinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından kendi muadiline verilen izlenecekler listesinde ismi olduğu ortaya çıkmış ve bunun üzerine de başka bir tartışmanın başladığı iddia ediliyor. Şimdi o konuşuluyor Almanya'da. Elbette başlayacak ama gerçekten burada bir sıkıntı var. Yani MİT böyle bir listeyi niye verir Alman muadiline? Benim kafam gerçekten bunu almıyor. Bir Alman'ın içinde olduğu listeyi neden versin? Orada bir takım Gülenci cemaat işte vakıfları, okulları ya da dernekleriyle ilgili bir liste vermiş olması muhtemel. Daha önce ilişkiler iyiyken belki böyle alışverişler yapılıyor idiyken şimdi böyle bir alışverişin basına sızdırılması başka bir politikanın ürünü de olabilir. İzleyicilerimiz hatırlatıyor. Türkiye'deki bazı isimlerin telefonlarının Almanya tarafından dinlendiği iddiası. O da ilişkilerin iyi olduğu ve liderlerin birbiriyle konuşabildiği bir döneme denk geldiği için belki çok büyütülmedi. Ama bunu sadece bir olayla değerlendirmemek lazım. Başka olayları da bu işin içine katalım. Yani Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim anlamında ve son dönemde benzetmeleri hatırlayalım. Nazi benzetmesi, faşist benzetmesi, Almanya'dan buna gelen tepkiler, Almanya'daki kiralanmış salonların iptal edilmesi, yapılan hayır yürüyüşlerine Türkiye'den verilen tepkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kampanya döneminde Avrupa ile ilişkileri çok konuşması ve Almanya'da Alman gazeteci Deniz Yücel'in birden Türkiye'de ajan olarak ilan edilmesi, yargılanmadan da ajan PKK'lı olarak Cumhurbaşkanı tarafından bizzat ilan edilmesi, aynı zamanda Türk kökenli Alman vatandaşı Die Welt muhabirinden bahsediyoruz ve aynı zamanda Merkel ile Başbakan arasındaki anlaşmaya da uyulmaması, bu da Alman basında yer aldı. Deniz Yücel ile Alman diplomatların ilişkisinin sağlanması, görüşmesinin sağlanması için Binali Yıldırım'ın Merkel'e söz verdiği, ancak bunun da sağlanamadığı yönünde iddialar vardı ve sonrasında da işte bu MİT krizini yaşadık. Almanya tarafında böyle aktaralım. Amerika tarafını aktarmıştık Amerika'dan canlı yayında. Şimdi Almanya'dan da eski Alman milletvekili bize durum aktardı. Maalesef kriz çok büyük diye. Bir de İsveç'te bugün bir iddia ortaya atıldı. Onu da aktaralım ve deneyimli bir isme, Oğuz Demiralp'e bağlanacağız. Ondan değerlendirme isteyeceğiz Türkiye'nin dört bir tarafındaki bu gerilimle ilgili olarak. Şimdi İsveç Devlet Radyosu tarafından bir ses kaydı yayınlanıyor. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken'e ve İsveç'te yaşadığı anlaşılan Murat adındaki bir şahsa ait olduğu öne sürülüyor bu ses kaydının. Bu ses kaydında Eken o Murat adındaki vatandaşı tehdit ediyor. Diyor ki buradaki cemaat yapılanmasıyla ilgili bilgi ver. Sen bundan sonra o bilgileri verdikten sonra ilişini kes. Ben devreye gireceğim. Pişmanlık yasasından yararlandıracağım seni ve aynı zamanda Binali Yıldırım'a da söyleyeceğim. Ceza almamanı sağlayacağım. Bak Türkiye'ye gidersen tutuklanırsın. Bırak kendini. Eşin Türkiye'de, o tutuklanır diye böyle bir ses kaydı. Bu ses kaydının kendisine ait olmadığını söylüyor Eken yayınlandıktan sonra, ama İsveç Devlet Radyosu iddiasında ısrarlı, aynı zamanda telefon numaralarına ilişkinde bir takım ellerinde deliller olduğunu aktarıyor ve bunun üzerine İsveç'te Dışişleri Bakanlığı Türk Büyükelçiliğini arayarak durumdan duyduğu rahatsızlığı iddia ediyor. Şimdi ortaya koyuyor. Hem Almanya'da hem İsveç'te, belki de Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer durumlar ve istihbarat toplamak için kullanılan bir takım isimler, bu isimlerin ortaya çıkması, peş peşe yayınlanması durumu söz konusu. Oğuz Demiralp'te telefon attığımızda. Hoş geldiniz Oğuz Bey.
Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederiz, sağ olun. Valla biraz tatsız konulardan bahsediyoruz maalesef. Evet. Şimdi İsveç'ten bahsettim. Siz zaten hattaydınız, gördünüz. Hollanda'yla yaşanan kriz belli. Almanya'yla MIT'le ilgili bir büyük kriz yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'ın şu an görevde olan genel müdür yardımcısının tutuklandığı haberi geldi. İşte Suriye'de durum malum. Amerika ile PYD'nin bir arada hareket ettiği ama Türkiye'nin hala Trump'tan haber beklediği bir dönem. Irak'ta Kerkük'le ilgili yaşanan bir gerilim. Bütün bu tabloyu ortaya koyduğumuzda, siz bir diplomatsınız. Nasıl açıklarsınız bize? Yani ne durumda Türkiye'nin dış politikası ve dünyadaki yeri?
Şimdi Türkiye'nin dış politik sahnesi her zaman canlıdır. Diplomasinin de canlı olması lazım ama soğukkanlı olması lazım. Hı hı. Şimdi bahsettiğimiz konular tabii birbirinden bağımsız ama Türkiye'nin dışarıdaki imajı bakımından da birbirine bağlı. Türkiye'nin dışarıdaki imajı şu anda hiçbir yerde iyi değil, onu biliyoruz. Hı hı. Ama konulara teker teker bakarsak, yani hepsini biliyoruz.
Mesela
ama,
Almanya'yı konuşabilir miyiz Oğuz Bey? Çünkü
Almanya'yı da evet konuşabiliriz.
Şöyle bir durum var. Az önce bir oradan eski milletvekiliyle de konuştuk. MİT müsteşarı muadiline orada bir liste veriyor. Bunlar diyor Gülen'le bağlantılı mı değil mi araştırılsın. Muadili alıyor onu ve savcılığa iletiyor. Savcılık da bununla ilgili soruşturma yapıyor. Sen bu adamları fişlemişsin diye. Hatta o listede Türk-Alman parlamenterler arası dostluk derneğinin dostluk grubunun başındaki parlamenter de var. Alman parlamenter. Ve bunun üzerine kıyamette kopuyor. Şu anda bu yeni bilgi olarak aktarıyoruz oradan gelen. Olmaz vallahi, mı böyle şeyler? Eskiden olurdu yani, da gerilim var diye mi kıyamet kopuyor?
Şimdi bu anlattığınız olayı tabii sizden duyuyorum. Çok karışık bir şimdi istihbarat teşkilatları arasında her zaman böyle bilgi alışverişi yapılabilir. O ona sorar, bu ona sorar da yani bunun savcılığa intikal etmesi falan değişik bir olay. Yani neden olmuş bunu iyi araştırmak lazım. Ama yani orada şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim Avrupa'da çok önemli bir nüfusumuz var.
Evet.
O nüfus Türkiye ile Avrupa arasında bir köprü teşkil etmesi lazım. Hı. Tabii o nüfusun oy kullanma hakkı da var Türkiye'de. Yani vergilerini orada veriyorlar, ekmek paralarını orada kazanıyorlar. Ama köken vatanları burası diye burada da oy hakkı kullanmaları var. Oy hakkı kullandıkları için, seçmen oldukları için bizim siyasi partilerde adilen oralara yansıyan örgütlenmeleri içine giriyorlar. Bu örgütlenmeler içine girerken bütün siyasi partilerimizin sorumluluğu bölücü olmamaktır. Oradaki vatandaş kitlesini bir bütün olarak görmektir. Bölücü olursanız, oradaki vatandaş kitlesini birbirine düşürücü, istemeseniz de düşürücü taktikler izlerseniz, kurduğunuz dernekler sadece birer ideolojinin temsilcisi dernekler olursa o olmaz. Oradaki vatandaşı rahatsız edersiniz, zamanla da Türkofobiyi arttırırsınız. Galiba böyle hatalar yapılabiliyor. Dolayısıyla bunun yansımaları da vahim oluyor. Yani vahim oluyor.
Büyük bir krizle karşı karşıya mıyız?
Şimdi büyük bir kriz, yani her ülkede değişik bir sorunumuz olduğu anlaşılıyor. Bugün mesela Ceyda Karan'ı okudum. Bulgaristan'da da çok vahim bir durum var.
Evet, Bulgaristan'da da yani... Yani
dolayısıyla bütün bu dış ilişkilerimizin gözden geçirilmesi lazım. Dış ilişkilerimizde ideolojik yaklaşımlardan kaçınılması gerekiyor. Yani Türkiye'nin toplam çıkarı da önemli olan bir partinin ya da bir siyasi anlayışın çıkarı değildir. Yani bu bildiğimiz klasik kadim devlet anlayışına dönülmesi gerekiyor. Dışarıdaki Türk vatandaşlarını birleştireceğiz, bölmeyeceğiz. Türk vatandaşlarını birleştireceğiz, bölmeyeceğiz. Önemli olan o. Her siyasi parti bu sorumlulukla hareket etmek durumunda.
Ama bu son dönemde uygulanan politikalar anladığım kadarıyla bu açıklamalarınızdan biraz daha farklı gibi görünüyor. Yani devlet geleneğinin dışında.
Evet, sizin aktardığınız bilgilere dayanarak söylüyorum.
Bunlar Alman basınında da yer aldığı için ben rahat yani aktarıyorum tabii.
Evet, 2 yıldır Avrupa'da değilim çünkü 2-3 yıldır.
Evet.
Öyle. Bildiğimiz ben de Avrupa'da.
Ya bunu bir bütün olarak biliyorum.
Avrupalıyım da. Ama böyle şeylerin olmaması gerekir. Böyle
siz büyük bir heyecanla gerekir. O AB yani, müsteşarlığı yapmış bir ekip. Evet. İsimsiniz.
O yani dışarıdaki teşkilatları da biliyorum. Vatandaşlara ben de yardım ettim, teşkilatmalarına yardım ettim, sağdaki teşkilatlara evet. da yardım ettim, soldaki teşkilatlara da yardım ettim. Ama hep birleştirici bir üslupta evet. Olmuyor. Yani bu dışarıdaki vatandaşı birbirine düşürmek ve dışarıdaki vatandaşı da birer ideoloji temsilcisi haline getirmek her şeyden önce o vatandaşa zarar veriyor. Türkofobi Türkiye Avrupa'da güçleniyor, bu çok kötü.
Ve ülkeler de tabii kendi ülkelerinde yaşayan her ne kadar kendi vatandaşları da olsa kökenleri farklı olduğu için onlar arasında kutuplaşmadan rahatsız oluyor olabilirler diyorsunuz.
Olabiliyor bir de çünkü Avrupa'da bir aşırı sağ meselesi var. Evet. İki yaklaşımlar var. Türkiye Müslümanları zaten sevmeyenler var. Onların da ekmeğine yağ sürülmüş oluyor. Onlar da bak gördünüz mü diyorlar.
Orada da başka bir siyasi şey var.
O tabii yani bütün Avrupa ile ilişkilerimize kadar yansıyor işte.
Şimdi siz dediniz ya bunu bir bütün olarak değil hepsini ayrı ayrı değerlendirmek evet. lazım diye ama Avrupa'ya bakıyorsunuz böyle bir gerilim yaşanıyor. İşte Irak'taki gelişmeleri görüyoruz. Kerkük'te pek Türkiye'nin istemediği şeyler oluyor. Suriye meselesine bakıyorsunuz Amerika'yla ve Rusya'yla politikalar uyuşmuyor, uyuşması için çaba sarf ediliyor ama yani, bir sıkışmışlık var. Yani bir sıkışmışlık mı var? Bu niye böyle oluyor yani, noktasında üç cümle.
Yani açıkçası söyleyeyim. Yani,
lütfen.
Tabii ki başarısızlıklar var. Yani bu Suriye politikası başından beri başarısız. Bunu söyleyen de ben değilim. Yani hükümetin, evet. Başbakan yardımcısı. Hı hı. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar ama çok zor. Yani bu iş bir yazımda da onu dile getireceğim. Yani futbolda golü yediniz mi? Kimi geri sararak golü çıkartamazsınız. Golü yersiniz biter. Dış politikada da bir hata yaptınız mı onu düzeltemezsiniz. Arkası böyle
çorap söküğü gibi
gelir. Yani şimdi Kerkük'teki durumu da bilmiyorum ama yani Irak'taki tabii politikamızda ne derece başarılıydı onu bilemiyorum. Yani Irak'ı birleştirmeye mi çalıştık, bölmeye mi çalıştık?
Ya bir öngörüsüzlük halinden şikayetçiyiz herhalde değil mi?
Şimdi işi şeyine nasıl yaklaştık? Hepsi bunların sorgulanacak şeyler. Yani maalesef tatsız dış politikamızın tatsız bir dönemindeyiz. Yani profesyonelce soğukkanlılıkla ele alınması gereken dosyalar bunlar. Hepsine bir çözüm bulunabilir. Ama dediğim gibi ideolojik yaklaşımdan kaçacağız. Profesyonelce ve soğukkanlıca her dosyayı teker teker inceleyeceğiz. Fazla da konuşmayacağız. Dış politikada bu kadar fazla konuşulmaz kardeşim. Devamlı konuşulmaz yani. Dış politikada az konuşulur, çok iş yapılır. Yani fazla da konuşmayacağız. Yoksa bunların hiçbirisi çözülmeyecek meseleler değil.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Demiralp, emekli büyükelçi, katıldınız ve değerlendirmeler yaptığınız için. Oğuz Demiralp'in söylediği önemli bir şey var. Bir, dış politikada başarısızlık meselesi. İki, hepsi düzelir ama ideolojik bakmayacağız. Toplu olarak Türkiye'nin menfaatine buna bakacağız. Bir de çok konuşmayacağız. Yani bütün bu olaylar olurken bir şöyle gözünüzün önünden geçirin. Meydanları, konuşmaları, o konuşmalarda dış politikanın etkisini ve hani böyle bir isyan eder vaziyette, res çeker vaziyette yapılan konuşmalar. İşte o konuşmaları yapmamak gerektiğini söylüyor tecrübeli bir diplomat olarak. Yoksa bu dosyaları tek tek ele alıp hepsini çözmek mümkün diyor. Şimdi dışarıda da epeyce bir vakit harcadık ama içeriye de geleceğiz. Birazdan Sinan Oğan konuğumuz olacak ve karşılaştığı zorluğu Yozgat'ta ama genel olarak bir hayırcı kimliğiyle karşılaştığı zorluğu bize anlatmasını rica edeceğiz. Başka örneklerimiz de var. Küçük bir reklam arası, yaklaşık bir dakika falan ben bir nefes alayım, ondan sonra beraberiz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinleye bir ödül daha.
Radyo program ödülü. Gazeteci Yavuz Ohan, RSFM'de bir de bunu dinle programıyla bize haberleri anlatıyor.
Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır. 350 civarında program yaptık. Ve programlarımızda hiçbir engel gözetmiyoruz. Hiçbir filtre kapalı değiliz.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu program.
Söyleyecek sözünüz varsa, yapacak moraliniz varsa, motivasyonunuz varsa, gazeteciyseniz bu işi yapacak yer mutlaka var. Çok teşekkür ederim Çağdaş Gazeteci.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de. Şu an dinlemiş olduğunuz program, bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
Şimdi geliyoruz referandum konusuna. Referandum konusu da önemli çünkü ard arda yapılan açıklamalar var. Bir kere bildiğiniz meseleleri çok fazla tekrar etmeyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshedip edemeyeceğine ilişkin tartışma, iddia devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifa ederim sözlerine karşılık olarak bir yanıt vermiş ve var kardeşim bu anayasada işte fesih yetkisi var, senin adamların söyledi. Anayasa Komisyonu Başkanı görüşmeler sırasında bundan bahsetti, karşılıklı fesih diyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, neyin ısrarını yapıyorsun diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında yine fesih olmadığını söyledi. Aslında biz buna dün açıklık getirdik. Fesih demek o anda görevine son vermek manasını taşıyor. Meclisin, yani Cumhurbaşkanı meclisi feshettim dediğinde o anda bütün milletvekillerin görevi bitse bu meseleye fesih diyeceğiz teknik olarak. Ama bir süre sonra, 45 gün içinde seçim var. Seçim sonrasında yapıldığı için de seçimlerin yenilenmesi ifadesi kullanılıyor. İkisi arasında çok fark yok diye dün akşam Profesör Sultan Uzaltürk bizlere tane tane tane aktarmıştı. Gereksiz bir tartışma çünkü bu. Onun dışında bu referandum çalışmaları çerçevesinde bir takım zorluklar ve zorluklarla karşılaşan isimler var. En başında da Meral Akşener geliyor. Isparta'ya gidecekmiş Meral Akşener. Daha önce gittiği yerlerde elektrikler kesilmişti. Gittiği yerde salon iptal edilmişti. Bir günlük toplantı yasağı bile getirildi Meral Akşener'in gideceği ile. Şimdi de Isparta'da Isparta milletvekili Okutan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilmişti Nuri Okutan. Nuri Okutan'ın memleketi Isparta. Orada bir miting düzenlenmesi isteniyor. Okutan hala siyasetçi ve milletvekili. Valiliğe başvuruyorlar. Valilik bunu reddediyor. Okutan'ın da çok sert tepkisi var. Şöyle aktarayım birkaç cümle. referandumla ilgili 12 Eylül'den sonra düzenlenmiş bir yasa var diyor. Orada TRT'de propaganda usulü var. Yüksek Seçim Kurulu bu hallerde mecliste grup bulunan partilere hak tanıyor. İktidar partisinin, muhalefet partisinin TRT'de ne kadar konuşacağını ilişkin haklar tanıyor. Talebimizi reddetmelerine gerekçe gösterilen bu madde diyor. Ve ben TRT'ye başvurmadım. İptal ettikleri madde TRT ile ilgili. Yani TRT'de konuşacaksınız, burada konuşmayın der gibi bir havaları var. Adam milletvekili, siyasi çalışma yapacak. Ama yapacağı bu siyasi çalışmaya ilişkin değerlendirme Yüksek Seçim Kurulu tarafından uygun görünmüyor. Ve Meral Akşener orada yapacağı mitinge orada izin verilmiyor. Meral Akşener'in yapacağı mitinge izin verilmemesi üzerine de tepkisini Nuri Oktan net bir şekilde dile getiriyor ve diyor ki yapacağız kardeşim, geleceğiz. Nerede yapacağız? İşte hangi alan varsa orada yapacağız. Sokakta yapacağız, kahvede yapacağız, başka bir yerde yapacağız. Ama biz bu değerlendirmeyi mutlaka yapacağız Meral Akşener'le birlikte. Akşener konusu önemli çünkü son dönemde muhalefetin en fazla etkiyle veya tepkiyle karşılandığı noktalardan birisi Meral Akşener veya üzerinde uzlaşılan isimlerden birisi diyelim. Çünkü MHP'nin ve MHP tabanının vereceği oy da referandum sürecinde sonucu belirleyecek hususlardan birisi. Yine izin verilmediği haberlerinden birisi İlhan Ciğaner'le ilgili. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop evet propagandası yapmış. Nerede? İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde. Rektörlük onun konuşmasına izin vermiş ama CHP'nin hukukçu milletvekili İlhan Ciğaner'le ilgili bir program yapmak istenmiş ve o programa izin verilmemiş. Burası da dikkat çekici. Bunun gibi örneklere çok rastlıyoruz ve bu örneklerin artması da Türkiye'de referandum konusunda hayırcıların işlerinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şöyle bir açıklama yapmış İlhan Ciğaner de bu meseleyle ilgili. Üzerlerinde bir baskı olduğunu anlıyorum. Ben de bu baskıyı anlayışla karşılıyorum. Bu çerçevede yapacak bir şey yok diyerek 9 Eylül Üniversitesi'ne gitmeyeceğini söylemiş. Daha önce de Selin Sayıkböke Boğaziçi Üniversitesi'nde benzer bir sorunla karşı karşıya kalmıştı ve katılacağı panel iptal edilmişti. O dönemde de çok eleştirilmişti. Bir başka CHP'li milletvekilinde Bilgi Üniversitesi'ndeki toplantısı iptal edilmişti. Bunların hepsi bir araya gelince hayır meselesinin o kadar kolay yürümediğini görüyoruz. Bitlis'ten çok çarpıcı bir haber var. Adil Cevaz Kaymakamı, ki burada ben muhtarları sesli olarak da dinledim, Arif Karaman muhtarları çağırıyor. Evet çıkmazsa elinizdeki mührü alırım diyor. Ve bu tehdit daha sonra bir CHP'li tarafından ortaya çıkarılıyor. CHP'li siyasetçiler muhtarlarla konuşuyorlar. Bunu kaydediyorlar. Gerçekten ne dedi diyor. Evet çıkmazsa köyünüzde elinizdeki mührü alırım. Kaymakamın muhtarın mührünü alma şansı var mı? O bir seçilmiş. Bunun da özel olarak değerlendirilmesi gerekli. Yaptığı çalışmalarda en fazla muhalefet ne diyelim engellemeyle karşılaşan isimlerden birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan adayı Sinan Oğan. Sinan Oğan şu anda telefon attığımızda en son Yozgat'ta gerçekten çok gerilimli bir toplantının içinde bulmuştu kendisini. Ve onunla biraz konuşalım istedik süreci, birçok örneği de verdikten sonra. Hoş geldiniz Sinan Oğan.
Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
En fazla engelle karşılaşan isimlerden birisiniz dedim ama MHP içinde genel merkezde farklı düşünüp hayır kampanyası yapan isimlerin tamamı herhalde bu engellemelerle karşılaşıyor. Öyle bir izlenimim var benim. Daha fazla engellemelerle karşılaşıyor. Katılır mısınız?
Katılırım. Hatta ilavesini de söylerim. Bizim bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile gönül bağımızın dışında hukuki hiçbir bağımızı bırakmadılar maalesef. Evet. Hepimizi ihraç ettiler.
Evet.
Dolayısıyla şu an MHP'nin resmi üyesi olmayan ve MHP ile de resmi anlamda bir diyalog içine girmeyen, MHP'ye sataşmayan, MHP ile uğraşmayan bizler, hayır diyen bizlere kendisini MHP'li ülkücü olarak tanımlayan resmi ilçe ocak başkanının, il ocak başkanının saldırmasını hakikaten biz anlamlandıramıyoruz. Anlamak mümkün değil. Zira Eğer şöyle bir şey olsaydı buna bir mana verebilirdik. Bizler genel başkanlık adaylığı yarışına girdik ve bu yarış içerisinde ne bir il başkanı ne bir ocak başkanı bir Allah'ın kulu demedi ki ya siz ayrı diyorsunuz niye böyle bir şey yapıyorsunuz demedi.
O dönemde.
Ve biz o dönemde demedi. Yani o dönemde deseydi bir anlamı olurdu. Yani biz genel başkanı savunuyoruz size de bunu yaptırmayacağız kardeşim deselerdi bir anlamı olurdu. Ama şu an Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmek için ocak başkanlarını, ilçe başkanlarını, ocaktaki çocukları kullanmak, onlara tetikçilik yaptırmayı hakikaten ne biz anlıyoruz ne bizim camia anlıyor. Ve camiamız da büyük bir teyakkuz halinde son özellikle Yozgat saldırısında, evet yani Yozgat saldırısı öyle böyle bir saldırı değil. Son derece iyi hazırlanmış. Güneydoğu'da PKK'lı teröristlerin kullandığı maytaptan daha güçlü olan patlayıcılar atıldı. Plastik mermi sıkan tabancalar vardı. Bir arkadaşımız bacağından yaralandı plastik mermiyle. 3-4 kişi aracın içine girmeye çalışırken ben aracın içindeydim. Belinde silahını ben gördüm. Aracın içine girmeye çalıştılar.
Sizin aileniz de vardı herhalde değil mi?
İşte oraya geleceğim şimdi. Tekme tokat sopalarla araca saldırdılar. Aracın içinde küçük kızım vardı benim ve çok etkilendi bu hadiseden.
Doğal olarak tabii yani.
Bizim ülkücü camiada, milliyetçilikte, ülkücülüğün kitabında böyle bir şey yok ya. Bu kitapsızlar. Çocuğun, eşimin, ailemin olduğu araca saldırdılar ya. Yani bu hiçbir kitapta yazmıyor böyle bir şey. Hiçbir delikanlılığın kitabında yazmıyor böyle bir şey. Yani nasıl bir ruh halidir? Esrar mı kullandılar?
Ne yapmışlar peki? Yani ben şimdi genel merkez bu işi organize ediyor diyorsunuz. Şevkat Çetin de ismini verdiniz zaten. Yani suçladınız o
ismini. Şevkat Çetin'in de ismini verdim. Sadir Durmaz'ın da ismini.
Evet, Sadir Durmaz'ın da ismini verdiniz.
Şevkat Çetin de, Sadir Durmaz da Yozgatlı. Yapan çocuklar Yozgatlı.
Ne diyorlar? Yani gidin dağıtın mı diyorlar Sinan Bey?
Resmi yapan çocuklar, il ocak başkanı, ilçe ocak başkanları, ocak üyeleri, ocak yönetiminde olan çocuklar. Resmi. O da resmi, her şey resmi. Eğer bunun talimatını genel merkez vermemişse o zaman demek ki ocaklar karanlık odakların eline geçmiş demektir. O zaman derhal bu çocukları görevden almak lazım.
Peki bir yanıt geldi mi size bu suçlamalarınız
üzerine? Hiçbir yanıt falan yok. Hiçbir yanıt yok. Bir tek Sadir Durmaz beni aradı. Dedi ki vallahi billahi benim hiçbir alakam yok dedi. Ama yani kendi ilimde bize saldırı yapılıyorsa...
Peki bir soruşturma yoksa, açılıyor mu mesela bu saldırıyı?
Hiçbir soruşturma falan da açılmıyor. Zaten bundan cesaret alıyorlar. Yani İstanbul'da gelip bizim kürsüyü devirip slogan atan çocuğu polis aldı, savcı bıraktı. Evet. Talimat Hollandalı Bekir'den geldi. O zaman da söylemiştim bunu ben. Şimdi aracımızı kestiler, aracımızı takip ettiler, lastiklerini kestiler. Devlet Bahçeli çıktı dedi ki araca kurşun sıkan beyne de sıkar dedi. Hayda. Şimdi bu ne demektir? Bu Anadolu'daki bir ocaktaki bir çocuk için talimat anlamına gelir ya. Yani bu talimat... başka bir anlamı yoktur. Peki, bunun başka hiçbir anlamı yoktur yani.
Vali ne?
Bu sözün gereğini yerine getiriyorlar. Şimdi hakikaten de akli melekelerini yitirmiş bir yapı var ortada. Ya bu ülkede Barzani geldi, göndere Kürdistan paçavrasını çektiler. Barzani'ye göstermediler bize gösterdiler bu tepkiyi ya. Türkiye'de o kadar hain var, o kadar PKK'lı terörist var, o kadar bilmem IŞİD'li var. Bunlara göstermediler bize gösterdikleri tepkiyi. Anlamak mümkün değil. Yani tek suçumuz ne? Tek suçumuz hayır demek. Başka bir şey yok. Ne Devlet Bahçeli'yi hedef almışız. Ne başka birine bir şey demişiz. Ne yani genel başkan yarışı sürecinde de söylemedik. Bizim tarzımız değil. Birilerine hakaret ederek, birilerine bilmem ne yaparak siyaset yapmak bizim tarzımız değil zaten. Ama bugün ocaktaki bir çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek için bize saldırtmalarını hakikaten aklımız, hafsalamız almıyor. Ülkücü camian da almıyor.
Aynen ben onu soracaktım. Tabanda nasıl bir etkisi oluyor bunun? Yani bu
tabanda müthiş ters yapıyor onu söyleyeyim. Yani bugün, dün Yozgat'tan arayanın haddi hesabı yok. Bana diyorlar ki ilçeden ilçe başkanları, teşkilat mensupları arayıp diyorlar ki Ne olursun yeniden gel. Biz canımızı, gövdemizi siper edeceğiz. Seni burada yeniden ağırlayacağız. Bu utanç ile yaşamak istemiyoruz diyorlar. Ve evet verecek olanlar aradı. Biz evet verecektik. Dünkü terbiyesizliği gördükten sonra dediler. Biz hayra vereceğiz. Hayra çalışacağız bundan sonra. Teşkilatın içindeki arkadaşlar diyor bunu. Evet verecekken bu size yapılanların gördükten sonra biz anladık ki siz doğru yoldasınız. Biz yanlış yoldayız. Biz de bundan sonra sizinle beraberiz diyen o kadar çok insan var ki. Niye? Çünkü bugün bunu yapıyorsa bunlar dediler. Yarın bunlar başkan olursa Allah korusun. Bunlar neler yapmaz insana? Yani bugün benim en demokratik hakkım nedir? Valiliğe müracaat etmek, valilikten izin almak, salonda gidip toplantı yapıp düşüncelerimi gelen insanlarla paylaşmak. Bundan bir insan niye rahatsız olur? Bir. İki, buraya niye saldırır bir insan? Varsa ben hep çağrıda bulunuyorum ya. Bu talimatı verenlerin dağarcığında varsa bir şey, istediğiniz televizyon kanalında, Yavuz Oğan'ın radyo kanalında, eğer kabul ederseniz, gelin tartışalım ya. Sen kendi doğrunu söyle, ben kendi doğrumu söyleyeyim. Vatandaş karar versin. Ama yok. Güçle ben güçlüyüm diyor. Ha, gelenler dayak yiyip gidiyor, o da ayrı bir mesele. Yani.
Zaten bir izleyicimiz mesela kickbox biliyor Sinan, Oğan herhalde onlara haddini bildirmiştir diyor ama tabii meselemiz yani, o değil yani kuvvet üzerinden hesap yapmıyoruz.
Yani şimdi Türkiye'de siyasetçiler olarak biz elbette şiddeti özendirmeyeceğiz. Tam tersine şiddeti lanetleyeceğiz. Ama vali çıkıp derse ki bunlar demokratik hakkını kullanıyor kardeşim derse o zaman valiye biz de dur diyeceğiz. Bir dakika kardeşim.
Şimdi orası onların da çok enteresan. Yani bir vali Akit TV'ye bağlanıyor. Dün aktardık bizi dinleyenlere de. Gerçekten çok şaşırtıcı. Demokratik haklarını nasıl diyor Sinan Oğan demokratik hakkını kullandıysa onlar da diyor demokratik haklarını kullanıyorlar diyor. Görüntülere bir bakıyoruz. Savaş alanı gibi. Yani bir valinin böyle düşündüğü noktada o saldırıyı gerçekleştirenlerin herhalde bir ceza almalarını da beklemiyoruz değil mi çok?
Hiçbir ceza falan almazlar. Çünkü balık baktı baştan kokmuş. Ha ben valiye mesaj gönderdim. Tweet attım.
Biliyorum gördüm
dedim
onu.
Dedim ki o valiyi enteresan ilk gördüğüm yerde ben de demokratik hakkımı kullanacağım valiye karşı.
Gördüm onu.
Bunu söylüyorum. Eğer vali bu söylediklerim yanlış anlaşıldı ben bunu demek istemiyorum diye bir açıklama yapmaz ise valiyi ilk gördüğüm yerde tanıyorum bir de. Hani arkadaşım da demeyeyim ama tanıdığım bir vali. Ha, Allah'tan bugün biraz şeyi kurtarmış, görüntüyü biraz kurtarmış bir açıklama yapmış. Şiddet elbette özendiremeyiz falan demiş yani.
Biz de bugün kendisini aradık. Bizim yayınımıza bağlanacaktı. Dünden bir sözümüz vardı ama çok yoğun olduğunu ve bağlanmak istemediğini söyledi. Biz de soracaktık yani nasıl bir demokrasi anlayışı bu diye kendisine sormak istedik doğrusu.
Ya insan biraz utanır ya. Diyor ki sözlü sataşma oldu. Evet. İki polis yaralandı. Yani o polislere de buradan geçmiş olsun diyorum.
Evet.
O polisler nasıl yaralandı? Yani tarafların söylediği söz polisin kalbini kırdı da öyle mi? Kalbi mi yaralandı? Yani nasıl yaralandı? Ya hakikaten yani bunlar devletin valisi mi, hokkabaz mı falan yani Cem Yılmaz'a taş çıkarır bunlar.
Siz devam edecek misiniz?
Tabii ki devam edeceğiz.
Yani ailenizi ailenizi götürecek misiniz peki bundan sonra gideceğiz yere?
Yok yani gittiğimiz yerlere ailemizi götürmüyoruz normal şartlarda. Ama ben eşim Yozgatlı olduğu için çocuklar çok heveslendiler. Yani küçük kızım özellikle dedemin memleketini hiç görmedim görmek istiyorum dediler dedi. Ben de kıramadım kızımı. Yani bir gece önceden kız o kadar heyecanlandı ki doğrusu uyuyamadı bile. Yani dedemin memleketine gideceğim. Ama kızımın hayallerini bunlar söndürdüler ya. Yani yok böyle bir şey. Böyle bozkurt yapan bir o kadar böyle şey yetiştirdik ki çocukları biz. Düşünün benim kızım 4 yaşında gittiği kreşte ilk siyasi cezasını alan bir kız. Arkadaşlarına bozkurt yapmayı öğrettiği için kızı cezalandırmışlardı. Burada yapamazsın demişlerdi. Şimdi böyle bir kız düşünün. Bana diyor ki baba diyor. Bunlar diyor terörist mi diyor ama bunlar bozkurt yapıyor diyor. Bunlar teröristse bize teröristler saldırıyor ama bozkurt yaparak saldırıyor. Kız hakikaten şaşırdı. Bana soruyor cevap da veremiyorum. Yani insanların ne hakkı var ya benim çocuğumun hayalini yıkmaya ne hakkı var insanların?
Evet. Zor bir durum. Kolay gelsin diyelim. Çok da az zaman kaldı. Umarız daha fazla bir gerilim olmadan şu süreci atlatırız. Çok sağ olun Sinan
Oğan. İnşallah. Ben buradan Başbakan'a çağrıda bulunmak istiyorum. Başbakan, Adalet Bakanı'na çağrıda bulunmuyorum. Çünkü o artık Hollanda'nın Adalet Bakanı. Türkiye'nin Adalet Bakanı değil. Düşünün, bir Adalet Bakanı kendi ilinde adaleti sağlayamıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgatlı. Kendi ilinde adaleti sağlayamayan bir Adalet Bakanı'ndan Türkiye'ye hiçbir hayır gelmez. O yüzden Adalet Bakanlığı falan geçtim artık. Başbakan Binali Yıldırım'a çağrıda bulunuyorum. Bizim can ve mal güvenliğimizi sağlamak zorundadır Binali Yıldırım. Antalya'ya gidiyoruz. Eğer orada başımıza yine aynı iş gelirse, yeniden oralarda bize dönük bir saldırı olursa, bunun artık hükümetin icazetiyle yapıldığı kesinleşmiş olacak. Onu söyleyeyim. Çünkü bu hükümet, bu ülkede eğer bizim can, mal, toplantı, söz söyleme hakkımızı koruyamıyorsa, yani bundan sonra artık Antalya bizim için dönüm noktasıdır. Antalya'da eğer hükümet bunu sağlayamazsa, bundan sonra biz kendimizi yapacağız. Buradan da çağrıda bulunuyorum.
Peki, umarız bir gerilim olmaz Antalya'da ve gider konuşursunuz, kampanyanızı yaparsınız. Çok teşekkürler Sinan Oğan. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı adayıydı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile aslında bir bağlantısı da kalmadı ama hayır kampanyasının önemli figürlerinden birisi. Bir izleyicimiz Numan Emre Kılıç herhalde, Sinan Bey yeni parti kuracak mısınız diye sormuş. Ben bu soruyu ona yöneltmedim çünkü bu süreçte zaten hiçbir eski genel başkan adayları yeni partiden bahsetmiyorlar. Öncelikle referandum meselesini konuşuyorlar ve bu sorular da verdikleri cevapla standart. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi biz ülkenin geleceği için hayır kampanyasının bir parçasıyız diyorlar. Gelecekte olur mu böyle bir durum? Öncelikle MHP içinde siyaset yapmayı deneyeceklerini tekrar düşünebiliriz 16 Nisan'daki sonuçlara göre. Eğer orada mümkün olmazsa evet, bu muhalif isimler belki de bir araya gelerek başka bir partide siyaset yapacaklardır. Bu konuda şüphe olmaması lazım. Şimdi Anadolu Ajansı'nın Anadolu Ajansı ile ilgili iki tane haber aktaracağım ve bitireceğiz programımızı. Birisi Anadolu Ajansı'nın 8 muhabirine Baylok gözaltısı. Anadolu Ajansı'ndan ard arda Baylok kullanıcıları çıkıyor ve bunlar gözaltına alınıyorlar, sorgulanıyorlar. Bu nokta önemli. Bunu sizlere aktarmak istedim. Bir diğer noktaysa çok daha çarpıcı, utanç verici. Ahmet Şık niye tutuklanmış biliyor musunuz? Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir, ki ismi de artık belirlendi. O muhabir BİMER'e bir dilekçe yazmış. Kardeşim, bu adamı takip edin. Bu adam devlete, millete acayip hakaretler yağdırıyor. Allah aşkına bununla ilgili bir şey yapın diye yalvarmış adeta. İşte o dava dilekçe soruşturma dosyasına da girmiş. Bir gazeteci düşünün, muhabir. O muhabirlik yapacağına muhbirlik yapıyor. Zaten işin toptan bulanmasının nedeni de bu olabilir. Şu anda Türkiye'de gazetecilerin birçoğu gazeteci değil, maalesef misyoner. Bu adam bu ihbarda bulunuyor. Sonra Cumhuriyet Gazetesi bunu ortaya çıkartıyor, arıyor. Önce reddediyor, sonra diyorlar ki o zaman sahte ihbarla böyle bir şey yapıldı diyeceğiz. Ben diyor bir yöneticilerime sorayım diyor. Sonra da telefonlarını açmıyor. Yani bir fare gibi saklanmayı tercih ediyor. Ya yapacağın işi yapacaksın, ya da yaptığın işin arkasında duracaksın, ya da o işi yapmayacaksın. Yani bu çok önemli bir kural. Bunu hatırlatmak isterim ve Türkiye'de tutuklanmanın ne kadar kolay olduğunu da bu örnekten net olarak ortaya çıktığını aktaralım sizlere. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için bol miktarda mesaj da aldık. Onlardan birisi 3000. aboneye bir şey kalmamış YouTube'da. Yavuz Ohan bizi diskoya götür demiş. Ama 3000 çok yakın bir hedef. Onu biraz daha yukarı çıkalım. 4000. aboneyle birlikte bir parti yapalım. Bilmiyorum o diskoda mı olur, burada mı olur ama herkesi davet edeceğimiz bir parti olacağını söyleyelim. Ve size veda edelim. Epey de geciktik. Şarkımız Zeytin grubundanmış. Sabır, günün anlam ve önemine uygun olarak. Gece 12'de programın tekrarı var. Yarın saat 17.30'da burada olacağız. Bu programın YouTube kaydını bir de bunuizle.com'dan da bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Yine ne oldu ya? Ne kaçırdım iki dakikada? Sençere tava, yine aynı hava. Gündem takibi ne kadar daha zormuş be abi. Sıkıldım ben artık susmaktan, susmayacağım.
sen hiç baktın mı kendine aynada? Adam olmak hiç de kolay değilmiş, değil mi? Sabır, sabır, sabır. İsyan bu ayakta, gaza geldi iş bir kez daha. Sıkıldım ben artık kaçmaktan, korkmaktan. Nefes kesen demokrasim, göz yaşartmaktan zorundan değildi, değil mi? Sabır, sabır, sabır.
Bir de bunu dinle.